Erkam Radyomuzun kıymetli dinleyenleri, Genç Zamanlı programına hoş geldiniz. Bendeniz Salih Hüst Genç, Mehmet Ütüf Aslan abimizle olan birlikteliğimize başlıyoruz. Bizleri twitter.com/gençzamani ve facebook.com/gençzamani adreslerinden takip edebilirsiniz efendim. Ütüf abimize hemen bir merhaba diyelim. Abi hoş geldiniz.
Hoş bulduk, safa bulduk. Hayırlı Ramazanlar. Allah hakkıyla bayram erişmeyi nasip etsin Salih'ciğim.
Amin inşallah. Hayırlı Ramazanlar, hayırlı oruçlar, iftarlar, sahurlar diliyoruz bizler de.
Teravih atladın.
Teravih, tabii teravih 8 rekat abi bizde.
Olmaz. Şimdi bir hoca efendiye ben oğlundan dinledim de kendisi imamlık yapıyormuş, sürekli 8 kıldırıyormuş. Bir gün babasını geldiği zaman 8 değil mi babacığım işte söylesene buradaki cemaate falan diye. O da şöyle bakmış, tabii 8 ama demiş 36'sı da var onun, biliyorsun sen demiş. Yani 36 diye bir şey de var. Yani 36 da kılınmış. Yani 20 de kılınmış, 36 da kılınmış, 8 de kılınmış zaman zaman. Asıl olan buradaki şeyi, espriyi kaçırmamak Salih'cim. Teravih hakikaten Kur'an'la olan irtibatı kurabildiği için, namazla bizi buluşturduğu için, biliyorsun namazda bütün zikirler, yani hem zikir var içerisinde, hem tefekkür var, hem tesbih var, hem Kur'an var. Namaz yani müminin miracı. İçerisindeki o bütün Allah'a yaklaştıran amellerin, ibadetlerin tefekkür ve Kur'an'la beraber olması aslında namazı Ramazan'da yapılacak en güzel ibadetlerden birisi haline getiriyor ki aslında o teravih, o 20 rekat, o hatimlerle kılınan uzun namazlar. Şimdi Medine mesela ya da Mekke, o kutsal topraklardaki hava çok daha farklı. Orada gürül gürül Kur'an şeyi vardır, iklimi vardır. Yani oruç nedir orada diye sorsanız, hakikaten iftarda mesela sofralar açılır. Böyle 5 dakika içerisinde o sofralar toparlanır, hayret edersiniz yani. O kadar büyük mescitlerin içerisinde nasıl bir anda bu iş toplandı? Çünkü orada yemek de sonuçta o ibadete hazırlık içindir. Yani tam da olması gereken manadadır. Hemen oradan namaz başlar. Akabinde bir saat, 1,5 saat vakitten sonra tekrar namaz başlar. O da çok uzun bir böyle hakikaten Kur'an ziyafeti şeklinde olan bir şeydir. O teravihlerin şeyi vardır bir. Kur'an'la olan insanın irtibatı noktasında önemi vardır. Hemen 1-2 saat sonra sahur vakti gelir. O gelmeden önce teheccüdler kılınır. İşte 8 rekat. Çok uzun sayfalar Kur'an-ı Kerim okunur. Sabah namazı derken böyle iftardan imsaka kadar olan boşluk vakit yok. Hep böyle namaz ve Kur'an'la geçirilir. Şimdi teravih de bu anlamda hani böyle yasak savma kabiliğinden başımızdan atılacak bir şey değil de tam tersi Kur'an'la olan irtibatımızı muhafaza edecek böyle bir hassasiyet olarak görülmüş ecdadımız tarafından ve onun üzerinde durulmuş. Takip eden, devam eden hakikaten Ramazan'la irtibatı korumuş oluyor. Yani bu önemli bir şey. Yani var mıdır yok mudur? Sen ona bakma kardeşim. Biz hoca değiliz yani. Biz bunun ahkamını kesecek de değiliz yani. Ona bakarsan Efendimiz de 3. günden sonra ümmetine farz olmasından korktuğu için öyle ifade ediliyor. Evinden çıkmamış ama aktarılan öyle hadisler var ki işte bir gün diyor bir Ramazan gecesinde muhtemelen Resul Efendimiz'in arkasına namaza durdum diyor. Bakara'yı okudu diyor. Şimdi herhalde rükûya varır. Yok Âl-i İmrân okumuş, Nisa'yı okumuş. Böyle ard ardına. Hatta teravih kıldırırmış Efendimiz. İlk günler herhalde. Yani acaba şafak doğacak mı diye endişelenler olurmuş yani. O kadar böyle bir aslında Kur'an ayı yani. Kur'an'la olan irtibatı muhafaza etmek noktasında bir teravih fırsat olarak görüldüğü için Teravih diyoruz hep yani. Eyvallah. Namaz çünkü bütün o güzellikleri havi bir ibadet olmuş oluyor.
Eyvallah abi.
Yani o yüzden bizde 8 deyip kesme yani. Bizde 20 de var, 36 da var.
Eyvallah abi. Kılmaya gayret ediyoruz abi teravih namazlarını. Allah razı olsun. Şimdi lütfen ben geçtiğimiz hafta Kırgızistan'daydım.
Ha ne güzel, tamam. Evet. Bak seni konuşacağız o zaman bugün.
Estağfurullah.
Belki Kırgızistan'a oradan hangi vesileyle gittin Salih?
Diyanet Vakfı'nın bir programı vardı abi. Ramazan Ramazan hizmetleriyle alakalı, daha doğrusu bir programı vardı.
Diyanet Vakfı'nın gönüllüsü olarak gittin.
Diyanet Vakfı'nın gönüllüsü olarak gittim.
Tamam, anlat bakalım intibalarını o zaman, hadi.
Bir 5 günlük bir program oldu. Bu süre zarfında iki bölgede, Bişkek'te ve Oşi'de bir Ramazan işte erzak dağıtımı, insanlarla bir araya gelme, konuşma, oradan halkıyla konuşabilme fırsat imkanı sağladı bizlere. Bu anlamda tabii değişik izlenimler, intibalar oluştu abi.
Bir kere, nasıl Ramazan Kırgızistan'da?
Ramazan orada bizimki gibi değil. En başında çünkü şöyle bir soru işareti var. Yani Sovyetlerden dolayı oradaki o dağılmadan sonra başlayan yıkım, kafalardaki soru işaretleri İslam'ı tam yaşanılır seviyede bırakmamış. Yani İslam çok yaşanır durumda değil. Afrika'ya da gitmiştik. Afrika'nın bazı bölgelerinde İslam tam yaşanmıyor belki ama bazı bölgelerinde de çok iyi yaşanıyor. Ama Kırgızistan'da böyle bir ortalama denge de yok. Müslüman'ı Müslüman, Hristiyan'ı Hristiyan diye bir ayrım yapamıyorsun. Çünkü Müslüman'ı tam böyle sana o istediğin şeyi vermiyor. Biz erzak dağıtırken mesela abi bir eve girmiştik. Erzak dağıtacağız diye baktık ki oruç tutmuyorlar. Şaşırdım ben, ya niye oruç tutmuyorlar falan dedim. Sonra başka bir eve gittik, orada oruç tutmuyor. Yani normal bir durum orada yani. Oruç zaten çok var olan bir şey değil. Biz bir arkadaşımız ezan okudu abi bir camide. Türk bir arkadaş ezan okudu. Arkadaş herkes böyle bir teveccüh etti. Ya dedi, ne güzel okudu falan filan. Hoca mı, hangi şey, medrese falan. Oysa bizim Türkiye'de abi sesini beğenmeyeceğimiz bir adam belki de. Ama oranın standardı gerçekten düşmüş abi bu konuda. Bunu görmüş.
Peki olduk. Camilerde nasıl, akşam namazları, iftar veriliyor mu, teravih kılınıyor mu? Oralara, camilerdeki hava nasıl?
Abi şöyle söyleyeyim. Ben başkent Bişkek'te de, Oşi'de de ezan sesi hiç duymadım bir kere. Böyle maalesef böyle bir noksanlık var. %88'in Müslüman olduğu söylenen bir ülke.
Tabii 90'da demin perde yıkıldı ama evet. Buralar bağımsızlıklarına kavuştular ama sonuçta idare edenler de işte efendim şu anki halkın büyük çoğunluğu da o Rus etkisiyle o iklimle devam ediyorlar demek ki yani.
Evet abi. Hatta bir arkadaşımız vardı orada, ilahiyat okumuş Türkiye'de. 10 sene yakın burada bulunmuş. Kendisiyle konuşurken şöyle bir şey söyledi. Benim dedi ikinci vatanım Rusya dedi. Ben dedim ki ya bak, sen Türkiye'de okumuşsun. Hem bizim ekmeğimizi yemişsin. Hani ikinci vatanım Türkiye'de, yani onu demiyorsun madem. Niye Rusya? Rusya diyor yani. Kırgız en büyük zulmü Ruslar yapmış onlara. 1938'di galiba. Büyük bir katliamlar olmuş. Yani kadınla erkekli herkesi böyle sıradan geçirmişler. Büyük anıtları var o zulme dair. Anıtlar yapmışlar falan. Ama her şeye rağmen hala Rusya diyebiliyorlar.
Bizim ikinci vatanımız neresi Salih'cim?
Bizim ikinci vatanımız neresi? Güzel bir soru oldu abi.
Hangi filmi izlemekten hoşlanıyorsan, hangi müziği dinlemekten hoşlanıyorsan, hangi insanlar sana rol model olarak daha çekici geliyorsa, hangi muhitlerde daha çok bulunmak istiyorsan, hangilerinin daha gelişmiş, daha iyi, daha müreffeh olduğunu düşünüyorsan, ikinci vatanın o. O yüzden bizim birçok gencimizin ikinci vatanı, sen o Kırgız'a ahvah yakıyorsun ama bizim kendi gençlerimizin birçoğunun ikinci vatanı bellidir. Yani Atlantik ötesidir. Dolayısıyla bu popüler kültürle alakalı bir şey. Ne yiyip ne evet, içiyorsan böyle. O oluyorsun. Ne yiyorsan sen olsun derler ya. Bunlar da ne zihin olarak ne hissiyat olarak alıyorlarsa onu oluyorlar. Sonuçta bir de dil çok mühim bir şey. Bunların hepsi Rusça'yı çok iyi konuşuyorlar değil mi?
Evet evet abi.
Yani o anlamda konuştuğu o dilin yazarı, şairi, müzisyeni, işte efendim mütefekkiri onu de, bir şekilde besliyor ve destekliyor ve zamanla da o oluyor. Ondan bir hemhal olmuş oluyor.
Bir de çok karışık bir şey var abi orada. Yani kozmopolit bir yapı var. Kırgızlar var, Tacikler var, Özbekler var, Ruslar var. Ruslar yaşıyor hala orada.
Zaten o Rusların bir politikasıymış. Zamanında hep böyle karıştırarak bir tür Rus üst kimliği ya da Sovyet üst kimliği oluşturmak noktasında. Hiçbir etnik grubu özellikle bir tarafta baskın bırakmamışlar yani. İşte Kırım Tatarlarını alıp ta Sibirya'ya sürüyorlar. Evet.
Bunun Ahıska gibi. Türkleri var mesela abi gerçekten. Evet. Ahıska Kürtler var, Kürt köyleri var. Yani ta şeyden.
Orada bir partner kuruluşta mı bu işleri yaptınız Salih için, yoksa kim vesile oldu? Siz nereye gitmenizi, nerelere gideceğinizi kim ayarladı?
Abi Diyanet'in orada imamları var zaten. Türkiye'nin orada camileri var.
Öyle mi?
Tabii ülkemizin orada büyük yatırımları olmuş, hala da devam ediyor. Çok güzel camiler var. Oranın iki tane üniversite var zaten. Büyük Manas Üniversitesi, Türk Üniversitesi. Türkiye'nin iştirak ettiği bir üniversite. Bir de Oşi'de Devlet Üniversitesi var. Devletin ama yani birkaç fakültesi.
Hüdayi Vakfımızın da herhalde bir ilahiyat
Hüdayi
fakültesi
Vakfımızın
var,
da var. Evet, Hüdayi Vakfımızın da var. Zaten bu Manas İlahiyat Fakültesi Hüdayi Vakfımızla yürüyen.
Tamam.
Aziz Mahmut Hüdayi Vakfımızla yürüyen bir yapı. Onlarla da görüşmüş olduk orada. bizim orada etkimiz var tabii. Türkiye'nin büyük etkisi var. 500'den fazla Türk şirketi var. Büyük firmalar hep Türkiye'nin, Türk insanların, Türk vatandaşlarının elinde. Fakat Kırgızistan'daki devlet yapısının oturmamış olması, yani bir mafyanın, rüşvetin çok fazla olması orada bazı şeyleri engelliyor. Yani Kırgızların da bu anlamda hani ikinci vatan Rusya diyorlar. Türklerin biraz şey bir yapısı var orada yani. Türklerde para var. Türkler buraya parayla geliyorlar. Hadi hoş geldiniz, bize para verin gibi bir algı oluşabilmiş yani bazı çevrelerde. Ama tabii garibanı, Müslümanı görmek orada abi ayrı bir şey. Yani biz de orada var olmaya devam edeceğiz diyor insan. Çünkü köylere gidiyorsunuz. Adam şurada Türk bayrağını görünce şey, tam böyle omuz hizasında yeleklerde Türk bayrakları vardı. Adam böyle gülüyor, tebessüm ediyor, sarılıyor hemen.
Bir muhabbet var yani.
Müslümanlar geldi diyor yani gerçekten.
Çok güzel. Peki dinin görünürlüğü noktası mesela Özbekistan'la ilgili çok sıkıntılı bir süreç hala devam ediyor diye anlatıyorlar. Kırgızistan'da devletin dine bakışı nasıl?
Abi devletin dine bakışı en son duyduğum kadarıyla bir herhalde bizim Rusya'nın bir uçağını düşürme hadisemizden sonra Kırgız Devlet Başkanı'nın böyle şey açıklaması olmuştu galiba. Hani Türkiye bunu niye yaptı gibi falan diye. Bir yönlendirmeye dayalı olduğu söyleniyor mesela. Ben bunu da sormuştum. Yani Kırgız Devlet Başkanı'nı özellikle bizim Cumhurbaşkanımız çok seviyor. Hatta Türkiye'ye getirdi konuşma yaptığı sıralarda da. Niye böyle bir şey demiş olabilir diye. Alttan hep Rusya'nın o bölgenin böyle tetiklediği söyleniyor. Dini söylemlerinde de bunu belirlediği söyleniyor. Yani bir müftülük var mesela. Ama müftülüğün o çizelgi, önüne gelen şeyleri tam anlamıyla kendisini belirleyemediği hala belki bizde son 10 yıl öncesinden olan hani bir kurucu iktidardan kalan dini sürekli şekillendiren bir devlet anlayışı olduğu söyleniyordu. Böyle bir şey olduğu söyleniyor. Yani dini anlamda yaşanabilirlik devletin tam kontrolünde değil o yüzden. Şeyler var mesela abi, davetçiler var.
Tebliğ cemaat
evet, onlar var orada, çok aktifler. Çok fazlalar yani. Devlet onları mesela kontrol etmeye çalışıyor ama edemiyor. Çünkü rüşvet dönüyor yani bazı yerlerde.
Onların da mı camileri var kendilerine ait?
Var. Hatta bazı camilerde misafirhaneleri var. Binaları var yani. Kendilerine ait. Bize de geldiler. Bir tane abi geldi bana da. Bayağı anlattı. Ben de anlamadım. Kim olduğunu da bilmiyordum böyle. Bayağı da konuştuk. Yani Özbekçe, Özbek de o. Özbekçe Türkçe'ye bayağı yakınmış. Bayağı konuştuk. Allah razı olsun dedim. Hani sonuç olarak ne demek istiyorsunuz falan dedim. Ben zaten Müslümanım dedim yani. Sorun ne falan dedim. Yok dedi, ben zaten sana hani normal, sen biliyorsun zaten dedi, ama sadece anlatıyorum dedi. Güzel. Sonra anladım ki görevi oymuş yani, yapmak zorunda onu. Eyvallah dedim yani.
Evet. Güzel. Dolayısıyla 5 gün orada kalmış oldunuz.
Evet abi.
Peki döndün, nasıl buldun memleketi? Gel memlekete gelelim. Memleketin Ramazan havası nasıldı?
Yani şöyle abi, öncelikle ben şunu söylemek istiyorum. Bizim yurt dışına çıkma, yani ülkemizi dışarıdan görebilme, ufkunu verebilme, anlayışımızın oluşabilmesi sizin vesileniz de oldu. Allah razı olsun gerçekten. Bu gencin, biz genç dergiyle, genç derneğiyle buluştuktan sonra böyle bir inancımız, irademiz oluştu. Afrika'ya gitmek de, Balkanlara gitmek de daha önce bizim gittiğimiz yolculuklarda hep bunun vesilesiyle oldu. Ben şimdi 6 tane ülkeye gitmişim. Hepsine daha bir, böyle hiçbirine daha doğrusu turistik amaçlı gitmedim yani. Hep böyle.
Ne güzel ya.
Hep işte Afrika'da olsun, Balkanlar'da olsun.
Bir dönem şeye uçmuştuk da yine bir başka yardım kuruluşuyla Gine'ye. Kazablanka üzerinden gidiyorduk. Tam da böyle bayram öncesiydi, Kurban Bayramı öncesi. Orada bir uzun tatil olmuştu. Kazablanka'ya uçak kalkıyor şimdi. Kazablanka biliyorsun sayfiye yeri. Daha evvelden kumarhaneleriyle meşhur. Evet. Deniz kenarında çok böyle güzel bir yer. Uçakta full Türktü. Mesela daha sonraki seyahatlerinde bir Tanzanya, Uganda olmuş. Sizde mi olmuştu yine beraber? Oralara gittiğimizde mesela ilginçtir. O ilk uçaktaki full Türk profilini görememiştim. Çok böyle yabancı. Türkiye'nin hakikaten artık bir hani hap diyorlar ya ona. Hava yollarının bir transit merkezi olduğunun en güzel delillerinden bir tanesi oydu. Yani Türkiye'yi bir böyle geçiş noktası olarak görüyor birçok artık. Hem hava yolu hem de evet, yolcu. Ama bu ilk gittiğim zamanlar işte bu 10 sene kadar evveldi. Oradaki uçağın neredeyse yarısı, daha doğrusu hepsi Türktü, fakat ilginç iki profil vardı yani. Bir bizim gibi herhangi bir yardım kuruluşunun kendilerine verdiği kaynakları oradaki insanlara ulaştırmak da vazifeli, evet, bir profil vardı. Bir de işte daha çok aileleriyle Kazablanka'ya o 9 günlük bayram tatilini geçirmek için giden turist, yani tam anlamıyla turist tipler vardı. Yani orada böyle bir şey yapmıştım. Yani burada şimdi iki tip insan var. Uçak düşse acaba kim nasıl haşrolunacak? Ona böyle dikkat çekmiş. Yani sen de şimdi 6 tane yere gitmişsin. Elhamdülillah, evet, Cenab-ı Hak sana böyle bir hala turistik olarak bir gezi nasip etmemiş. Siru fil ardı fanzuru keyfe kana akıbetul ladine min kablihim var ya ayet-i kerime. Yani gezin. Sizden öncekilerin şeylerin nasıl olmuştur diye.
Evet.
Akıbetlerin nasıl bir haldedir diye gezin. Yani o anlamda seyahat teşvik ediliyor. Seyahatin yani ilim için olanı rihle, işte diyelim bu tür ibret için olanı var. Ama en makbulü bence hizmet olan için olanı. Çünkü sahabe de hizmet için gitmiş. Sahabenin ilim için gideni de var. Ama esas gidenler hizmet için gitmişler. Ta Çin'e kadar gitmişler. İşte ta Endülüs'e kadar gitmişler. Dolayısıyla biz de inşallah böyle o hizmet için giden ekipten böyle alta ismimizi de yazarlar diye bir ümit içerisindeyiz. İnşallah. İnşallah. Allah size daha çok böyle hizmet yolculukları nasip eylesin.
İnşallah.
Bu birazcık da şey meselesi Salih'ciğim. Hani hep network diyoruz ya, bizim çok böyle kullandığımız kelimeden bir tanesi. Ondan sonra niye Türkçe kelime kullanmıyorsun abi diye üzerimize geliyorlar. Network kelimesi birazcık hem modern işte bu bileşim teknolojileri ortaya çıkan değişim ve dönüşümü anlatmak için bir güzel bir kelime. Hem de ağ değil sadece, o hani bir bilgisayar ağından ibaret değil. Görüştüğümüz, konuştuğumuz, muhatap olduğumuz, beraber iş yapabileceğimiz insanlarla aslında irtibatlarımız kavileşmiş oluyor. Her gidiş geliş bize hem kendimize bir şeyler katıyor, hem gittiğimiz yerlerde biz bir şeylere vesile olmamıza neden oluyor. Bu da zamanla bir entelektüel sermaye dediğimiz bir şey oluşturuyor bizde. Yani Diyanet Vakfı'ndakiler artık Salih Yüz Genç'i tanıyorlar yani.
Evet.
Genç Uluslararası Genç Derneği de herhangi bir yarın proje olduğu zaman, hani kim bu mektubu götürür diye Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabeye böyle bir çağrıda bulunuyordu ya.
Hı hı.
Yarın bir gün çok külliyetli bir miktar Gana'daki camimize gidecek. Bu parayı kim götürür? Giriş çıkışı bilecek. Oradaki efendim.
Ortamı bilecek.
Ortam bilecek. O insanlarla muhatap olmayı bilecek. Bunların hepsi aslında bir şeydir. Birikimdir, görgüdür, kazançtır. Ve bu bir anda olmuyor. Bir dönem hiç unutmam, bir yakınım böyle arayıp ben abi ben ölmek istiyorum. Gazze'ye beni gönderir misin? Gazze'ye demişti. Senin işte sivil toplum kuruluşlarıyla irtibatın var. Niye gitmek istiyorsun? Ölmek istiyorum demişti. Yani şimdi ya ölelim de tamam da. Yani bir de bir faydamız olsun değil mi? Yani ne yapacağız biz orada? Evet. Bazen genç kardeşlerimiz özellikle hanımefendiler arayıp şey yapıyorlar. Diyorlar ki yani biz de Afrika'ya gitmek istiyoruz. Biz de orada efendim hizmet etmek istiyoruz. Ya tamam da bu hani bir şey olarak değil.
Bu abi nefsi olabilir mi?
Kesinlikle onun da bir modası var yani.
Evet.
Onun da bir modası var işte, beraber gitmek, gelmek, etmek falan filan diye.
Ya fotoğraf çekilmek hatta. O,
yani evet. Yani
bizim hatta, çok yaşadığımız şeyler onlar.
Evet, orada mesela işte birkaç... biz de yaptık onu, Allah affetsin. İşte o siyah çikolataların arasında böyle bembeyaz sen gözüküyorsun, gülüyorsun. İşte o fotoğrafı çektirmek bir tür şey yani. Hayatımıza böyle klişe fotoğraf düştü yani. Evet. İşte biz de gittik geldik. Ah elhamdülillah az da hizmet etmedik falan.
Hemen sileceğim abi onu.
İşte adam namaz kılıyormuş böyle çok güzel. Birisi demiş ki yandan, ya demiş ne kadar ihlasla huşuyla namaz kılıyor demiş. O sırada namaz kılan selam vermiş. Dönmüş demiş ki bunlara, aynı zamanda orucum biliyor musunuz demiş. Biz de şimdi yani gittik Afrika'da, yani bak aynı zamanda sıtma da oldum biliyor musun geldiğin zaman yani.
Ben sıtma olmuştum evet.
Ne sıtma olmuştu, neler eyvallah çektik biz bu ümmet için falan gibi. Bunlar aslında şey bir tarafından etki alanı ile ilgi alanı da karıştırmaktan kaynaklanan bir şey. Tamam, Afrika hakikaten Türkiye'nin böyle jeostratejik açılımında ve inşallah ileride geleceği büyük rolde kritik bir şey oynayacak. Biz bunları hani Türkiye bu tür bir sıçrama yapsın diye değil, kendimiz sıçrama yapalım diye zaten tercih ettik şimdiye kadar. Ben şimdiye kadar mesela Genç Uluslararası Genç Derneği ile ya da Genç Dergimizle bu tür Afrika projelerinin hep birinci faydasının giden arkadaşlarımıza olduğunu düşündüm. Yani gidip de orada işte birilerine derman ulaştırmak, bir takım buradaki hayırların oraya ulaşmasına vesile olmak güzel şeyler. Hiç onları yatsımıyorum ama esas faydanın ben gidenlere olduğunu düşünüyorum. Bizim çünkü aslımız dergicilik olduğu için dergicilikle ilgili hep böyle birkaç genç bir araya gelirler. Dergi çıkartmak istediklerini söylerler. Gelirler, abi bunu nasıl yapacağız diye bize akıl sorarlardı. Ben de hep teşvik ederdim onları. Aman çıkartın muhakkak. Muhakkak çıkartın. Çünkü bu dergiyi belki kimse okumayacak. Eline verdiğiniz insan nezaketen böyle açıp çevirecek, bakacak, edecek. Ama bu dergi sizi yetiştirecek. Siz kendiniz aslında yazmış bu tür bir şeyin derdine düşmüş olmakla bir kıvama geleceksiniz diye böyle bir teşvikte bulunurduk. Bu işler de böyledir aslında. Yani yurt dışı işleri gerçekten şimdi gidip gelişleriniz sizin zamanla bir etki alanınızı oluşturuyor. O etki alanınızda yapacağınız iş de inşallah faydalı, hakikaten dokunan, değen ve fayda getiren işler olacak. Diğer türlü ilgi alanında kalırsa insan,
evet,
tabii gitmek isteriz, ölmek isteriz, pataniye, işte şuraya buraya ulaşalım isteriz. Ama yanımızdaki arkadaşımızdan, yanımızdaki dostumuzdan haberimiz olmaz. Ondan da Allah'a sığınmak lazım. Mesela bu yaz için yine TİKA ile bir işbirliği içerisinde değil mi Genç Derneği?
Evet abi, inşallah.
60 kadar kardeşimizi yine inşallah Afrika'ya değil sadece bu sefer, Lübnan'ın da içerisinde olduğu, böyle Balkanların da, Orta Doğu ülkelerinin de içerisinde olduğu bir 10-15 ülkeye gönderme hazırlığı içerisinde. Mesela o süreçte bir Afrika'ya da ekstradan insan gönderelim mi, arkadaş gönderelim mi? Her sene gönderiyoruz zaten. Bu sene de gönderelim mi diye bir muhabbet olmuştu. Ben ona karşı çıktım. Yani zaten dedim, TİKA'yla bir şeyimiz oluyor. Gidiyoruz, geleceğiz inşallah. Bu zaten hani o bir gelenek devam edecekse bu o yolla devam etsin. Ama biz oralara gitmekten daha ziyade kendi Afrika'mıza, doğuya gidelim. Oradaki arkadaşlarımızla, kardeşlerimizle şu an yeniden ayağa kalkan o bölgelerdeki insanlarla buluşalım, görüşelim, konuşalım. Afrika mı, doğu mu? Şöyle bir baktığın zaman hangisi kefenin ağır basıyor? İmaj açısından, popülerlik açısından, heyecan açısından, hani adrenalin açısından Afrika daha böyle kulağa sıcak geliyor. Halbuki fayda burada. Yani bizim Afrika'mızda yani. Esas olması gereken, yapılması gereken iş bu tarafta yani. Ama orayı kimse böyle bir ya gidelim edelim falan filan noktasında değil. Niye biz buraya proje yapmıyoruz Salih'ciğim? Niye biz burayla ilgili efendim bir teşebbüsün, gayretin, girişimin içerisinde olmuyoruz? Yani çünkü öbür taraf belki daha kolay geliyor. Öbür tarafın bir albenisi var, cazibesi var. Bir de gittiğiniz zaman insanlar size böyle çok hüsnü kabul gösteriyorlar.
Evet.
Gerçekten o bir insana şey veriyor. Öbür tarafta belki o 70 yıllık, 80 yıllık bir efendim karşılıklı nizanın ortaya çıkarttığı gerilimle bakan, sert bakan gözler var yani. Bunu insanlar istemiyorlar. Halbuki tam tersi, gitmeye, gelmeye, konuşmaya, buluşmaya, o dostluk köprülerini kurmaya, kardeşlik kurmaya ve bunu da herhangi bir siyasi çıkarla değil, herhangi bir efendim ajanda olmaksızın gönülden gelerek yapmaya ihtiyaç var. O noktada hakikaten ben bütün sivil toplum kuruluşlarımızın, bütün efendim özellikle Afrika ile ilgili ciddi faaliyetler içerisinde bulunan kuruluşlarımızın en azından bir boyutta da bizim kendi Afrika'mıza dönüp oradaki efendim yıkımı, tahribatı, gönül tahribatını özellikle. Yani buradaki şeyi de iyi görmek lazım. Yani yıkılan binalar değil, insanların hayalleri, umutları ve hakikaten bir kültür, bir nasıl diyeyim, gelenek, yanlış oluşmuş bir geleneğin efendim bir böyle menfi etkilerinin ortaya çıkarttığı bir yıkımla yüz karşı karşıyayız. İşte hep deriz ki yani doğu insanı alimdir, doğu insanı dinine sadıktır, dinine efendim bağlıdır, gayurdur. İşte öyleymiş ama şimdi yeni yetişen nesiller
öyle değil
efendim, bir dinsizliği, inançsızlığı, bir kendisine ideoloji edinmiş bir efendim terör örgütünün ortaya çıkarttığı o düşünsel ve hakikaten duygusal iklimin anaforu içerisinde maalesef savruluyorlar. Bunu da görmek lazım yani.
Eyvallah. Evet, evet abi, kesinlikle.
Nereden deliye geldik?
Evet, ama çok fazla dert var abi gerçekten bu konuda da yani. Çok fazla söylenecek söz var. Bilmiyorum nasıl olacak. İnşallah devletimizin bazı çözüm şeyleri var, çözüm paketleri falan var bu konularla alakalı.
Nasrettin Hoca'yı ben çok severim Salih'ciğim. Çok böyle fıkralarının hakikaten derin anlamlar içerdiğini düşünürüm. Hocanın hem kendisinin muktesabatı hem de bu fıkraların yüzyıllar içerisinde nesilden nesile aktarılarak gelişi aslında bir tür o fıkraların kıymetinin de bir göstergesi. Yani hem hocanın muktesebatıyla alakalı bu, hem de bir şey maşeri vicdanda iz bırakıyor. İnsanlar bunu sadece Anadolu coğrafyasında değil, mesela Kırgızistan'da, Kazakistan'da, o coğrafyada da, Balkanlarda da Nasrettin Hoca bilinir, fıkralar anlatılır. Hocanın bir fıkrası var. Bir samanlığın dışında hoca etrafa bakınıyormuş. Hocam ne arıyorsun? İğnemi kaybettim. Nerede kaybettin? Samanlıkta kaybettim. Nerede arıyorsun? Dışarıda arıyorum. Niye burada arıyorsun? Burası aydınlık, o yüzden burada arıyorum. Yani bizim birazcık işlerimiz buna benziyor gibi geliyor bana. Yani samanlıkta aramamız gereken iğneyi aslında gidip efendim aydınlık olduğu için orada arıyoruz. Dışarıda arıyoruz. Bu anlayana büyük bir sözdür. Benim değil ama hocanın sözüdür.
Eyvallah. Eyvallah abi, teşekkür ediyoruz. Dilerseniz abi şöyle bir sorum var, onunla devam edelim. Ramazan ayındayız. Oruç tutuyoruz.
Ben sana sordum demin, cevaplamadın ama. Dedim ki bizim buradaki manevi iklimi nasıl buldun? Kırgızistan dedin tamam. Ki tamam, Kırgızistan'da Ramazan yaşanmıyordu abi ki eve gittik, oruç yoktu falan filan, tamam güzel. Evet. Bizde nasıl buldun? Gel bakalım Türkiye'ye şimdi.
Ya o konuyla alakalı şunu da ekleyeyim abi. Kırgızistan'da bazı bölgelerde bu yaşanmıyor evet, ama o ruhun olduğu yerler de var tabii ki. Hani öyle bir genelleme yapmak da istemem. Sonuçta bunu yaşamaya çalışan, İslam'ı yaşamaya çalışan, orucu yaşamaya çalışan çok fazla da insan var aslında. Çok samimi insanlar da var. Allah razı olsun onlardan. Bizi çok güzel ağırladılar. Çok güzel ev sahipliği yaptılar. Çok değer veriyorlar bize, Türkiye'ye, Türk insanına, Müslümanlara çok değer veriyorlar. Samimi bakışlara, samimi gözle, samimi böyle hissiyatla yaklaştığınız zaman her şeylerini veriyorlar. Bütün fedakarlıkları yapıyorlar yani gerçekten. Allah razı olsun. Türkiye'ye de abi tabii uçakla geldik, havalimanına indik. Ülkemiz bu konuda daha şey artık, geniş olmuş yani. Bir arkadaşımız vardı işte, Ömer Faruk.
Oruç tutma özgürlüğü var yani.
Evet. Onunla da geçen gün beraberdik. Tam böyle bir yürüyoruz. Yanımızdan bir beyefendi geçti. Sigara içiyordu yani yolda. Ki o da aslında başka bir şeydir yani. Hani sigara içmenin de bir edebinin olduğunu söylemişti bize abi bir sefer. Hani içiyorsanız da edepli için falan demişti bize. Yanımızdan geçerken abi sigarayı böyle yüzümüze üfledi. Bildiğiniz üfledi. Biz de böyle ne oluyor falan dedik, böyle bir garip olduk. Sonra dönüp dedim ki yani sen ne yapıyorsun yani? Niye yüzümüze üflüyorsun? Normal baktı, hiçbir şey olmamış gibi devam etti. Onun mahcubiyetini şeyinde yaşamadı yani. Oysa hani şuna hesaba katması gerekir. Ben bunu yapıyorum, sokakta yapıyorum. İnsanlar rahatsız olabilir. Hamile geçiyor, yaşlı geçiyor, oruç tutan var. Böyle bir şey yok abi. Hissiyat yok yani. Biz havalimanına indik abi. Aynı şey orada da yaşadık. Havalimanından çıktım. Herkes yemek yiyor. Herkes normal. Yaşantı devam ediyor.
Herkes demeyelim de bazıları diyelim.
Bazıları ama tabii oradaki herkes aslında şey yani abi. O bazılarını kasteden bir ifade.
Şimdi eskiden evet. Bunlar dikkat çekiyordu. Dikkat çekiyor ve ayıplanıyordu. Veya en azından ya cık cık cık falan gibi bir takım böyle evet. İmalara muhatap oluyorlardı. Fakat şimdi öyle bir şey oldu ki artık hani kanıksandı demek lazım ona belki. Yani tutmayan da ya ben oruç tutmuyorum ya falan gibi bir havada değil. Tutan da bu zaten bunlar tutmuyorlar ya falan filan gibi bir havada değil. Yani herkes bir tık atladı sanki üste doğru Salih'ciğim. Bu duyarsızlaşmamak mıdır, kanıksamamak mıdır bilmiyorum ama sonuçta öyle bir tarafı da var işin. Ama bizde yine hala gürül gürül ezanıyla, iftarıyla, sahuruyla, teravihisiyle, özellikle belediyelerin ya da bir takım kuruluşların açmış oldukları o iftar çadırlarıyla hamdolsun bir Ramazan iklimi, bir manevi heyecan yaşanıyor. Orasından burasından şükretmek lazım yani elhamdülillah.
Yani hani Kırgızistan ya da Afrika mukayesesi yapacaksak abi biz çok da üst düzeydeyiz gerçekten. Bunu herkese söylüyor yani, en azından Türkiye'de her yerde ezan sesini duyabilmek, teravihlerde camilerin dolması, cuma namazlarında camilerin dolması, insanların bu konuda hassasiyet göstermesi çok güzel bir şey tabii ki. Allah razı olsun. Belediyelerimizin çok fazla etkinliği var, çok fazla program var. Televizyonlarda çok fazla program var bu konularla alakalı. Hatta televizyonlardaki bazı programlar o kadar fazla ki Lütfü abi, bu da tartışılıyor artık. Hani niye bu kadar fazla program var deniyor.
Öyle mi?
Onunla nasıl? Alakalı da böyle bir, ben yazmıştım size bir soru sorarız diye. Şimdi Ramazan orucun özellikle çok soru işareti içerdiğini biliyoruz. Mesela işte sakız şeyini yok, orucu bozar mı? İşte sigara içmek orucu bozar mı? Çünkü hani sigara besin mi? Hani vücuda giriyor mu çıkıyor mu? Duman sadece. Sakız ağızda çiğniyorsun bir şey olmuyor. Diş fırçalamak orucu bozar mı? Çok fazla şey konuşuluyor. Mesela bu konuyla alakalı abi. Televizyonun, medyanın, o görüntünün etkilediğini söyleyebilir miyiz hocaların söylemlerini? Çünkü bir alim gerçekten her Ramazan'da 5 senedir aynı televizyon programını yapıyor hocamız. Aynı soruya, aynı şeyle, aynı zaman ayırarak cevap veriyor. Acaba bu kadar gerekli bir şey mi? Yani sakız çiğnemek orucu bozmaz kardeşim. Bunu artık sormayın ya falan demesi gerekmez mi?
Şimdi bu hocamızı kaç kişi izliyor, niye izliyor ve neden bu bizim şu an konumuz oldu? Onu bir ayrıca konuşmak lazım. Medyanın toplumun bir göstergesi olduğu, bir tür hani testinin dışa sızan o suyuna, hani içindeki suya işarettir ya o. Nasıl bir acılıktaysa ya da nasıl bir tatlılıktaysa o dışa yansıyan da o şekilde çıkar ortaya. Bu tamam. Yani medya bu anlamda Türk toplumunun bir göstergesidir. Ama hakikaten bu genelle çok alakalı değil, yakından alakası bile yok diye düşünüyorum ben. Şu anlamda hakikaten medya abartarak, büyüterek, böyle birazcık dikkatleri kendi üzerine çekmek için bağırtarak, bağırarak veren ve bunu da böyle kör göze sokar tarzda yapan bir mecra. Böyle olunca da Ramazan'la ilgili yayınlar da bundan nasibini alıyor. Yani medyayı da oruç tutturmak lazım aslında. Yani medyanın orucu nasıl olur? Medyanın orucu bu bağırmaktan, bu efendim popüler denen o illetli muhtevadan birazcık uzak durmak da olabilir. Daha böyle serin kanlı, daha sakin, efendim daha böyle ya bu faydalıdır diyebileceğimiz. Ha insanlar bunu konuşuyorlar, insanlar buna ilgi duyuyorlardan daha ziyade dönüp de böyle gerçekten verilecekse bu verilmeli. İnsanlar konuşacaksa bunu konuşmalı, izleyecekse bunu izlemeli ve ben vicdanımın söylediğini, hissettiğini bu şekilde aktararak kendimi böyle bir bu Ramazan'da biraz temize çıkarmalıyım diyebilmeli aslında medya. Medyanın bu tavrı Salih'cim, kendini bilen, beslenme kaynaklarını doğru seçen, vicdanı ile aklı arasında hep irtibat kurmaya çalışan, sağduyulu diyebileceğimiz insanlarda bir istihzadan başka bir şey bırakmıyor. Yani oruç sakızı bozar mı? İşte efendim bir takım böyle sansasyonel haberler. Yani o belli bir kesimin işte reyting kaygısıyla ortaya koyduğu muhtevalar zaten sessiz çoğunluk dediğimiz ya da esas çoğunluk dediğimiz çoğunluğun çok da umurunda değil. İnsanlar daha çok internetten, kendilerine ait kaynaklardan besleniyorlar zaten. Öbür tarafta bir tiyatro var. Cidden bir tiyatro var. Yani bunu o en çok evlendirme programlarında görüyoruz.
Evet. Yani bir senaryo var abi.
Kesinlikle senaryo var. Ve tipler var. Şimdi nasıl bir film ya da dizi yapılırken işte bir takım oyuncular, özellikle roller, hani casting deniyor ona.
Evet.
Yani işte bir tane düzenbaz bir tip olacak. Bir tane iyiliksever bir tip olacak. Bir tane arada derede kalmış birisi olacak. Bir tane kafası karışık olacak. Bir tane böyle mizahi bir tip olacak. Bir tane drama oynayan işte karamsar oynayan bir tip olacak.
Bir tane öfkeli biri olacak. Bağıracak, evet, çağıracak.
Evet. Bir babacan olacak. Ya bunları özellikle seçiyorlar. Bu bir sonuçta şey yani sanat yani. Bu bir teknik bu. Özellikle seçilerek ortaya konuyor ki toplumun genelinde her insan bir karakterde kendisini özdeşleştirsin. Ve o diziyle bir bağ kurarak izlemeye onu devam etsin. Şimdi bunun gibi aynı o evlendirme programlarında da işte şu tip sürekli böyle müzevillik yapacak. Bu tip sürekli böyle aptal güzel oynayacak. Bu tip sürekli yakışıklı işte Mert Delikanlı'yı işte Kasımpaşalı'yı oynayacak falan filan gibi. Böyle zamanla şey oluyor. Yani zaten bir iki hafta sonra o rolü tutamayan gidiyor, eleniyor. Evet. Doğal seleksiyonla. Tabiri caizse
senaryo birinin üzerine kurulmaya başlanıyor. Evet.
Zamanla orası kamera ha bak şurada çok daha renkli eğlenceli bir şey var deyip böyle sürekli kamera birilerine dolaşıyor. Takıldığı yere odaklanıyor. Zamanla insanlar da ona odaklanıyorlar falan. Şimdi bu hakikaten bir sektör. Bir piyasa. Nasıl işte ekmek alıyoruz. Bir de ekmeğin piyasası var. İşte farklı ekmekler var. Ekmeğime dokundurma diyenler var. İşte tahıllısı var, glütensizi var, şunu var, bunu var. Medyanın da böyle bir şeyi var. Dini yayınlarda da medya bundan nasibini alıyor. Zamanla işte reyting canavarı olmuş hocalarımız ortaya çıktı. İşte bu Ferhancı Hoca'yı dinliyorum, çok istifade ediyorum, tefeyyüz ediyorum. Ferhancı Hoca işte efendim çok ağlatıyor, güzel ağlatıyor, iyi ağlatıyor. Ağlatmazsa para yok gibi. Böyle bu ama hakikaten halkın belki bir ihtiyacını gözetiyordur, gösteriyordur ama özellikle samimi bir arayış içerisinde olan insanların sadece gülüp geçecekleri bir şeydir. Yani oradan beslenme olmaz. Orası tam bir popüler mecradır ve o popüler mecraya takılıp da biraz ağır bir ifade kullanacağım ama maskara olmamış adam yok. Çok az yani, gerçekten çok az. Muhakkak birilerinin diline dolanıyorsunuz. Bu iyi bir şey mi kötü bir şey mi tartışılır. Ama medyada arz endam etmeye başladığınız andan itibaren sizi alıp birileri sürekli efendim alay konusu etmeye başlıyor. Mizah konusu oluyorsunuz, hiciv konusu oluyorsunuz. Bugün hoca efendilerin de hakikaten medyada arz endam eden hoca efendilerin de bundan kaçması mümkün değil. Burada sıkıntı şu. Din acaba bundan nasıl etkileniyor? Yani İslam bu noktada nasıl bir özellikle yeni nesil üzerinde acaba bu İslam algısı hani o popüler mecralarda ortaya konan hoca efendilerin ortaya koymuş olduğu o İslam algısı mı olarak görülüyor İslam'ın kendisi özellikle yeni yetişen kuşaklarda? Bunu bir irdelemek lazım. Ondan daha fazla bir şey olduğunu, onunla ilgisi olmadığını belki zaman zaman hissettirmek lazım. Medya bu anlamda çok büyük bir fırsat ama bir tarafından da böyle bir sıkıntılı taraf da var.
Bu fırsat dediğiniz kısmı sonuçta hani İslam'ın yayılması, İslam'ın doğru anlatılması için televizyon yani medya kuruluşları büyük bir imkan yani, değil mi abi? Sonuçta kitlelere en büyük, en kolay ulaşabileceğiniz yer orası. Belki radyoda veya internetteki bu videolarda bu bahsettiğimiz husus çok olmuyor abi. Mesela internette videolar oluyor kısa kısa. Hoca efendilerin videoları. Bunları izlerken bunu pek hissetmiyoruz. Orada çünkü çok medyatik bir tavır yok aslında. Yani kameraya karşı konuşuyor hoca, kaydediliyor. İnternette yayınlanıyor mesela falan ama.
Orada da yine bir şey kaygısı var. Hit kaygısı var.
Yani, tıklanma mı abi?
Tıklanma kaygısı. Yani sonuçta mesela benim de birkaç videomu almışlar. Şimdi işte bir saatlik bir konuşmanın diyelim 5 dakikalık hakikaten bir menkıbe anlatmışsın. Bir olay anlatmışsın. Mesela onu kesip böyle veriyorlar daha sonra. Hı hı. Şimdi o bağlamından kopartılmış parça belki bir hissiyata destek olabiliyor ama o tefekkür anlamında nereye oturuyor, işte onun arkası önü nasıl bir fikri bağlamda ifade edilmiş, o çok zaman havada kalıyor. Bu da tabii sığ değerlendirmelerin konusu oluyor. Yani akıllı uslu gerçekten insanı alıp bir yerden bir yere götüren bir değerlendirme olamayabiliyor o tür bir parçalı üretimde. Bunun da böyle bir tehlikesi var. Hit kaygısı yani o internetteki şeylerde. Bir de cımbız da alınıp özellikle bazı hoca efendiler için
evet, çok yapıldı
yapılmış,
abi.
Hala kara propaganda yani. Alet edilmiş üretimler var ki Allah'a sığınırız onlardan da yani.
Evet. Hoca efendilerin de hani medyayla bu anlamda bir imtihanı oluyor herhalde bu abi, değil mi? Çünkü mesela sohbette rahat rahat söylediği bir şeyi televizyonda söylemeye kalkıyor. Çünkü ben hoca efendiyim diyor yani mesela. Hani her yerde konuşabilirim. Hakikaten her yerde söylemem gerekir diyor. Mesela Nurettin Yıldız Hoca'ya biliyorsunuz bu çok yapılan bir şey. Onun çok muhatap oluyor böyle şeylerle. Sizin üniversitenizde bir program olmuştu onların. Hizmetkar kariyer zirvesinde.
Evet.
Bir ifadede bulunmuştu. Bir soru gelmişti ona. Soruya cevaben şöyle bir şey demişti. Ben bunu televizyonda söylesem başıma üşüşürler yani. Bir medyatik bir ortamda. Burada söylüyorum. Hakikat ama orada da söylemem lazım. Ama hakikati burada söylemekle orada söylemek çok fark ediyor demişti yani. Bana çok garip gelmişti bu.
İşte ya niye garip geliyor sana ya, sen iletişimcisin. Yok, McLuhan bak. McLuhan, Kanadalı iletişim bilimci McLuhan'ın çok önemli bir sözüdür. Aforizmasıdır daha doğrusu. Medium is the message. Yani vasıta bizatihi mesajın kendisi haline gelmiştir. Yani kendisiyle mesajımızı ilettiğimiz mecra bizatihi mesaj olmuştur yani. Yani bir söz muhtevası aynı bile olsa radyoda söylendiği zaman farklı algılanır, televizyonda söylendiği zaman farklı algılanır, internet ortamında farklı algılanır, işte efendim bir yazılı basında farklı algılanır.
Eyvallah.
Bu böyledir yani.
Eyvallah.
Artık mecra öndedir.
Evet. Yani büyük bir imtihan devri abi, bakalım nereye varacak.
Şimdi burada şunu söylemek lazım oraya.
Ben hani Nurettin Yıldız Hoca'nın daha çok şey tavrı beni çok etkilemişti abi. Yani o olayı o kadar artık kabullenmiş ki biliyor o da artık. Ona göre artık davranmayı kendisine normal kabul görmüş yani. Normal evet. Diyor çünkü bu böyle diyor yani. Ben bunu değiştiremeyeceğimi fark ettim diyor.
O gün, yani ukaz panayırına çıkıyorsan birilerinin evet, küfür etmesine, evet, senin evet, efendim sözünü engellemesine şey yapacaksın, razı olacaksın.
Bir arkadaşımız abi geçen gün şöyle bir şey demişti bana. Ya Salih işte eskiden Timurtaş Hoca vardı, böyle bağırıyordu, çağırıyordu. Öyle hocalar yok artık falan dedi. Dedim ki Timurtaş Hoca yaşasaydı, Allah rahmet eylesin, acaba söylemler o kadar sivri olur muydu?
Tabii tabii. Hoca kasetlere bağırıyordu. Evet. Yani kasetlerle bağırıyordu. Şimdi bağıran değil, tam tersi. Kendine göre böyle tarz giyinip ondan sonra güzel konuşup böyle usulüne adabına espriler göre yapıp, espri yapan hoca makbul. Her devrin tabii kendine göre bir imtihan olduğu gibi insan tipi de var. Efendim bir iletişim yolu da var her devirde.
Eyvallah abi, teşekkür ediyoruz.
O şeyi noktaya kaçırmayalım. Buyurun. Programımız da bitiyor gerçi ama hani demin demiştim ya, o işte bu tür popüler mecralarla aktarılan dinden ibaret görünmemeli dinin kendisi. Hmm. Yani bu gençler özellikle buna çok dikkat etmeliler. Yani atıyorum Nihat Hatipoğlu'nun anlattığı din ya da Ferenci Hoca Efendi'nin anlattığı din, dinden bir cüzdür ama dinin kendisi değildir. Din çünkü bizatihi efendim Allah ve Resulü'nün mesajıyla muhatap olmayı gerektiren, böyle bir popüler algılarla da çok künhüne vakıf olunamayacak, bizatihi tecrübeyle yaşanması gereken ve biraz da işte bu hani içinde bulunduğumuz Ramazan iklimiyle daha çok hissedilen, hani şimdi Ramazan eğlenceleri, şimdi popüler medyanın 15 sene 20 sene evvelki şeyine baksan, direkler arası, direkler arası, direkler arası, ya bu ne bu direkler arası diye biz çocukluğumuzdan beri söylenen bir laftır mesela. Direkler arası nedir abi, baktığın zaman daha çok ekalliyetlerin gidip efendim rol aldığı tiyatrolar, bir takım kumpanyalar. Yani bugün insanın böyle de dini hassasiyet olan bir insanın gitmekten ikrah edeceği ortamları Ramazan eğlenceleri diye önümüze getiren bir medya vardı yani. Şimdi bu birazcık değişmişse, bu genellikle tabii bu kadar belki dini çalışmaların sonucunda daha güzele doğru gidiş olduğu içindir. Ama Ramazan eğlencesi diye bize böyle Ramazan'ın bizatihi ruhuna aykırı eğlenceleri gözümüzün içine sokanlar bugün yoklar mı hala? Varlar işte. Biz de bunu şu anlamda eleştiriyoruz. Ramazan'ın ruhu Kur'an'la buluşmaktır, infaktır, sabırdır, tefekkürdür, sükuttur. Böyle bir paylaşmaktır. İnsanın şöyle bir dönüp kendi içine muhasebe yapmasıdır. Sen bunu eğlenceyle, çadır etkinlikleriyle, efendim televizyondaki bir takım programlarla yaparsan, yani sanal gelen sanal gider. Eyvallah. Yani televizyonda seyrettiğin Mevlüt'ten alacağın feyiz ya da işte efendim Ramazan eğlencesinden alacağın Ramazan artısı evet, onun kadar olur yani.
Evet. Bir de hani zaten şey fark edildikten sonra abi, bu televizyon kanalı bunu niye yapıyor? Yani bir reyting amacıyla yaptığı belli zaten bunu. Bunu anladıktan sonrası zaten kolay bir aşama. Yani X televizyon kanalı atıyorum. Ben şimdi siz öyle deyince çocukluk dönemi hatırladım abi. Ben çocukluğumuzda vardı mesela bizim televizyonda, ben hatırlıyorum. Yani çok affedersiniz, dansöz falan çıkardı Ramazan'da. Yani. Ne alaka yani, Ramazan'da pek anlamazdık o zaman ama çıkıyordu televizyona. Abi şimdi yaz aylara geldi malum. Konuyu hemen böyle bir manevrayla çekmiş olalım. Biraz daha vaktimiz var abi. Biraz daha vaktimiz var. Yaz aylarındayız abi. Malumunuz okullar da kapandı. Ramazan inşallah hayırlı, mübarek bir şekilde devam ediyor. Şimdi bu yazla alakalı sizin, biz tabii sizle uzun süredir program yapıyoruz. Çok şükür. Geçtiğimiz yılda vurguladığınız şeyler vardı mesela. Tatil mi yapalım, tadil mi yapalım diye ben hatırlıyorum. Bahsediyordunuz. Bu yazla alakalı neler söylemek istersiniz abi dinleyicilerimize? Neler yapabiliriz? Nasıl böyle güzel bir şekilde değerlendirebiliriz vaktimizi?
Bunu sorular olarak birçok arkadaş sordu. Ramazan vesilesiyle işte ziyaret edenler olduğu gibi, söyleyenler daha doğrusu bir şekilde, Ramazan sonrası için özellikle nasıl bir yaz programı takip edelim? Ya da okulunu bitirmiş, bundan sonra ben ne yapacağım, artık mezun oldum geldim, bak diplomam da burada falan tarzında gelenler oluyor. Okulunu bitirip gelenlere geçmiş olsun diyorum. Artık bundan sonra Türk ekonomisi içerisinde düne kadar öğrenci sıfatıyla böyle görünmeyen bir yerdeydin ama şimdi görünen bir yerdesin. Artık işsizsin. Hayırlı olsun diyorum. Türk işsizlik.
İstatistikler diye yer alacaksın artık. TÜİK seni yazacak.
Evet, sensin. Yani yazılı, var olduğun bundan sonra fark edilecek, hissedilecek diyorum. Ertesi gün sendromu, hani diplomayı alıp geliyorlar, abi işte diplomayı aldım artık tamam diyorum, bu ikinci gün, ertesi günü düşün bir de, işsizsin yani, bu açık ve net. Şimdi o arkadaşlara niye geçmiş olsun diyorum, çünkü bu tür programlar belki ilk üniversitenin kapısından girdiği gün ben ne yapmalıyım şimdi diye insanın böyle kendi kendine sorması gereken soruların içerisinde yer alıyor. Yazla ilgili bu programın bir parçasıdır. Yaz ayları nasıl geçirilmeli? İnsan vakit bulamadığı işleri, okuyamadığı kitapları yaza erteleyebilir. Oralarda ben yoğun bir okuma süreci geçirmek gerektiğini düşünüyorum. Gerçekten şimdi mesela teknik alanlarda olanlar staj yapalım. İşte bir takım şirketlerde tamam onlar zorunlu stajlara falan filan bir şey demiyorum. Ya da bir demin söylediğim o network oluşturmak, tanınır kılınmak, kendisini tanıtmak ve bir takım insanları tanımak için de girip çıkmalara da bir şey demiyorum ama esas ihtiyacımız olanın yoğun okumalar, derin okumalar ve sürekli okumalar olduğunu ve yaz aylarında bunun için paha biçilmez bir kaftan olduğunu düşünüyorum Salih'cim. O yüzden gelene kitap oku diyorum. Bir kitap şey yap, listesi yap kendine göre. Evet. Şunları alıp okuyacağım. Altını çizerek, not alarak bir ders halkası bulabilirse halka bu çok daha güzel olur. Böyle bir yazın çünkü herkes teşvik bir yerlere gidiyor. Bir tür rehavet iklimi oluşuyor. Ve vakit çok çabuk da geçiyor. Hakikaten bir alanla ilgili insan uzmanlaşmalı. O alanla ilgili okumaları yapıp bir şey daha özellikle önemli. Yani yazın şu işi halledelim. Sonra devam edelim. Yaz aslında öyle değil. Yaz aslında sürekli okuyacağın, hayatının temel umdelerinden birisi haline getirdiğin, disiplinli bir hayatın egzersizlerinin yapıldığı efendim en önemli zaman dilimlerinden bir tanesidir. Bir insanda bir davranışın kalıcı hale gelmesi için bilimsel olarak ispatlanmış 66 gün gerekiyor. Hani 40 gün sabah namazını cemaatle kıl, Allah sana hikmet kapılarından bir kapı açsın diye bir hadisten de bahsedilir. Yani 40 gün sabah namazını cemaatle ilk safta cemaat olarak kıl, Allah'ın hikmet, gönlüne hikmet pınarlarından bir pınar akıtması gibi 66 günde insan gerçekten okumakla ilgili ciddi bir disiplin kazanabilir. Bunlar bizim hayatımızın olmazsa olmazları haline gelecek Salih'ciğim. Yani her gün şu kadar okumam lazım. Her gün şu virdi yapmam lazım. Her gün şu efendim yapmazsam eksikliğini hissedeceğim bir davranış haline gelmeli diye. Şimdi Ramazan yazda neredeyse 2,5-3 aylık bir zaman dilimi olarak yapmak istediklerimizi kendimizde kalıcı hale getirmenin bir fırsatı olarak görülmeli. Yani evet. Ben şunları yapayım da sonra yazın kışın gündemi daha farklıdır. Yok, yazı kışı yok bu işin. Bu işin bir günlüğü var yani. Allah her gün güneşi doğdurmakla sana bir 24 saat daha verdiğini ifade etmiş oluyor. O 24 saat içerisinde vakti nasıl geçireceksin? Öyle bir iş yap ki diyor, yarın kıyamet kopacak deseler
hazır ol.
O işi değiştirmeye ihtiyacın olmasın. Eyvallah. Öyle bir hayat programımız olsun ki, öyle bir gündelik akışımız olsun ki, ya yarın kıyamet kopacakmış haber geldi diye bir şey gelse mesela, tamam bunları yapacağız yine dersin yani. Yine kitabımızı okuyacağız, yine fidanımızı dikeceğiz, yine efendim iyiliğimizi yapacağız, yine efendim namazımızı kılacağız, yine virdimizi yapacağız gibi bir aslında düzenli hayata kavuşmanın bir yol olarak görülmeli yaz tatili. Bu açıdan kalıcı işler için yaz bir prova olmalı diye düşünüyorum.
Bu bahsettikleriniz öğrenciler için sanki daha algılanıyor ama çalışan insanlar ne yapabilir peki abi?
Herkes için geçerli. Herkes,
ama hani pek bir boşluk olmuyor aslında Ramazan. Ramazan'ım affedersiniz. Yaz dönemi izin olmuyor, bir şey olmuyor belki.
Salih'cim hayat hep boşluk. Yani ben çalışıyorum, bir türlü vakit bulamıyorum diyen insanlar. Hayatlarının bütün efendim enerjisini işlerine tahsis eden insanlar zaten bahtsız insanlardır. Talihsiz insanlardır. Allah onları kurtarsın demekten başka bir çare yok. Ama böyle bir hayat da yok, onu da söyleyeyim yani. En böyle hani rekabetçi, yoğun sektörlerdeki çalışan insanlar bile yani kendi özel hayatlarına muhakkak ayıracak zaman buluyorlar. Bulmalıdırlar zaten yani. Niye çalışıyorsun ki kardeşim? Evet. Daha iyi yaşamak, daha refahlı, daha müreffeh bir hayat yaşamak için çalışmıyor musun? Daha kaliteli bir hayat yaşamak için çalışmıyor musun? Çalışmıyor musun yani? E kalite nedir peki orada? Kalite daha güzel arabalara binmek, daha güzel yerlerde yemek yemek, daha efendim çok para almak ise eğer, tamam geçmiş olsun. Bunlara bir program yapmaya da gerek yok. Onlar bizi zaten dinlemezlerdi yani. Onlar farklı insanları dinlerler. Ama bizi dinleyip de işinin yoğunluğundan bahseden insanlar şunu bilmeliler ki yoğunluk aslında daha güzel ve daha yoğun, daha verimli, daha etkin bir hayat için zaten olmazsa olmazdır. Ben bir fırsat bulayım da şunları yapayım diyen insan hiçbir şeye fırsat bulamaz. Çünkü o zaten tembellik ve boş vakti değerlendirememe gibi bir illetle mağlüldür. Hasan el-Benna biliyorsun Mısır'da İhvan-ı Müslümin'in kurucusu. Bir evladına iş vermiş. Üzerinde 2-3 tane iş olan bu evladı demiş ki yani öğrencisi. Efendim demiş yani falanca arkadaş daha boştu ona verseniz. Oğlum bilmiyor musun sen demiş. İşi meşgul adam bitirir. Yani meşguliyet aslında bir tür zaman planlamasını getirir. Zamanı iyi planlayan da aslında
işi yapar.
Eyvallah. Ve kendisi o anlamda verimliliğin zaten sırrını, formülünü bulmuş demektir. Yani eyvallah. Vakit bulacağız. Vakit bulunur. Yeter ki niyet olsun.
İsteyelim ve niyetimiz halis olsun inşallah. Çok teşekkür ediyoruz abi. Vaktimizin sonuna gelmiş olduk.
Biz teşekkür ederiz. Ramazanımızın hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyoruz. İnşallah böyle bir orucuyla, iftarıyla, efendim teravihiyle, sahuruyla, Kur'an'ıyla, tefekkürüyle, sükutuyla, zaman zaman inzivasıyla. Mesela teravihler tamam o çok güzel. İşte Ender'in teravihleri diyorlar. İşte efendim falanca hoca efendim çok güzel okuyormuş. Şöyle bir. Bunlar hep böyle nefse verilen küçük ufacık şeyler gibi geliyor bana. Yani gidelim de bak o şekilde. İnsan zaman zaman yalnız başına kalıp böyle uzun uzun bilebildiği ayet şeylerle, surelerle biraz rükûsunu, secdesini uzatarak kendi başına da böyle bir ibadet yapmayı. Kur'an'a mesela bir cüz her gün böyle dalıp
evet.
Yani onu sonra mealiyle, tefsiriyle belki tahkim ederek, anlayarak okumayı ve bunu da biraz yalnız yapmayı. Bazen böyle bir ikindi sonrası da bir camiye girip elinde tesbihle böyle bir boynunu da büküp o sükut içerisinde o halvet halini bir tür hani şeye girer gibi yani itikafa girer gibi. Mesela son 10 günde itikaf diyorlar. Şimdi itikaf aslında yalnız kalmak, beraber olmak, akif olmak yani evet, akifin. Evet. Yani akiflerden olmak o bir Rabbimizden aslında yani yalnız kalıp hani bazısı çok yalnız kalamaz yani hemen birilerini bulacak bir şey konuşacak edecek falan filan. Bazısı konuşmadan duramaz. Konuşmadan, yalnız kalarak, kendi içindeki harmoniyi o büyük harmoniyle bütünleştirerek arada bir böyle efendim cızırtı olmadan alıp verebilmeyi başaran insan aslında Ramazan'ın efendim istifadesine girmiş demektir. Allah böyle bir Ramazan nasip etsin.
İnşallah.
İnşallah bu Ramazan'ı bu anlamda bir prova gibi telakki edersek hayatımız Ramazan, son nefesimizde bayram olur inşallah.
İnşallah abi. Çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Kıymetli dinleyenlerimiz genç zamanında bu haftanın sonuna gelmiş olduk. Bizleri twitter.com/gençzamani ve facebook.com/gençzamani adreslerinden takip edebilirsiniz. Ramazan'ı konuştuk. Bizim bir Kırgızistan seferimiz olmuştu. Onu konuştuk. Orucu konuştuk Lütfü abimizle. Yaz aylarında neler yapabiliriz? Yaz ayına girdik. Yaz aylarında neler yapabiliriz? Onu konuştuk. Medyadaki hoca yansımalarını konuşmuş olduk. Önümüzdeki hafta tekrar
görüşürüz. Ama konuştuk yani Allah affetsin.
Çok konuştuk abi Allah razı olsun. Çok da fazla aslında konuşulabilecek de şeyler. Süremiz de aslında kısıtlıydı. Belki daha fazla söylemeniz gereken söylemek istediğiniz şeyler de vardı. Ama ben eminim ki yerine ulaşmıştır söz.
Allah razı olsun. İnşallah.
Allah razı olsun abi.
İnşallah.
Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.